Ayrım 13.
Sayfa 133. Kimin? Murat dalgınlıkla Kadir'i mi evlendiriyorsunuz diye soracaktı, hatırladı. Kamil Bey'in kızı mı? Evet. Anlatırdı arada bir Fatma teyze. Kaç yaşında şimdi? 17'sini bitirdi, bitirecek. Dur bakalım, biz Eskişehir-Kütahya savaşlarını yaparken 7'sindeydi. Yıl 1921. Temmuz ortaları. Kız 17'sini bitirmediyse de eli kulağındadır. Nasıl geçiyor yıllar? Su gibi akıyor. Tam 10 yıl olmuş. Kamil Bey 10 yıldır kızını hiç mi görmedi? Hiç. İnanılır şey mi? İki parmağıyla çenesini iki yanından kaşıdı. İnatçı adammış bizim paşaoğlu. Hiç göstermez oysa. Kolay değil çocuğunu bunca zaman görmemek. Görmek elindeyken. Büsbütün görmediğini sanır mısınız Ramiz amca? Kendisini bildirmeden uzaktan uzağa filan. Hayır, görmediğine eminim. 2 yıl önce laf arası gideyim hocalarıyla görüşeyim. Bakalım nasıl yetişiyor dedimdi de yemin ettirmeden salıvermediydi. Millici inadı bu. Cezaevinde de bunun dediği dedikti. Tütünü bıraktı. Fotoğraflardan kara kalem büyütmeler yaparaktan geçimini sağladı. Ayşe'nin anasını boşadıktan sonra 1 yıl 9 ay yattı. Çıkınca Arif Bey'in Amasya'daki çiftliğine gittiler. Buradaki davalarını kazanıp sınır dışında kalan çiftlikleri, petrol hisselerini alıncaya kadar İstanbul'a hiç gelmedi. Bir kez bile. Kızını sınamak doğru mu? Galiba öldü sanıyormuş babasını. Evet, öldü sanıyor. 7 yıla mahkum olmuştu değil mi Kamil Bey? 7 yıla. Abdülhamit'in en güvendiği adamlarından Selim Paşa'nın oğluna kızdı. Damat Ferit millicileri ele vermediğinden. Yargılanmayı izledi aralıksız. Başkaca petrol yataklarında toprakları vardı. İngilizler sıkıştırıp almak istemişlerdi. İyi de para verdiler. Satmam diye diretince onlar da galiba baskı yaptı Harp Divanı'na. Kamil Bey Nedime Hanım'ı kurtarmak için suçu üstüne almıştı düpedüz. Beni kurtaran Harp Divanı Kamil Bey'i kurtaramadı. 15 yıl kürek cezasını ancak 7 yıla indirebildi. Dışarıdaki insanlara 7 yıl ceza dehşet verir. Bitirip çıkaramaz dediği karısı galiba cezaevinde ölür dedi. Bir yandan da Doktor Lütfi Bey'in zenginliği ağır basmıştır. Kamil Bey o kadar üstelediği halde Ayşe'yi bir kere bile cezaevine getirmediydi kadın. Demek daha başından niyeti kötüymüş. Ne imansız kadınlar var bu dünyada. Ölmemiş adama nasıl öldü diyebilmişler. Öldüğüne inanmamışlar çünkü. Zaferden sonra el altından aramışlar epeyce. Tanıdıklarının ağzını aratmışlar. Bakmışlar ki 4 yıl 5 yıl geçtiği halde ses soluk yok. Şimdi apansız kızın karşısına çıkmak doğru mu? Nasıl olacak? Hem de kılıksız kıyafetsiz çıkacak. Fakir bir adam gibi. Zenginlikle fakirlik arasında seçme yapmak zorunda bırakacak kızı. Tam üniversiteye gideceği sıra. Neden bekledi şimdiye kadar? Tatili keyifli geçirsin diye mi? Bana kalsa Kamil Bey kızıyla görüşme zamanı yaklaştıkça tereddüde kapıldı. Burada Doktor Münir Bey'in de etkisi olmuştur. Ne gibi? Uygun görmedi böyle sınamayı Münir Bey başından beri. Şu kadar yıldır tasarlanan görüşme zamanı gelip çatınca Kamil Bey de durakladı biraz. Ne yapacağını düşünürken kızın anası Avrupa gezisine çıktı. Murat bir cigara yaktı, kadehi elinde bir zaman düşündü, gülümsedi. Arif Bey ne diyor bu işe Nedime Hanım, İhsan Bey? Ne diyecekler? Hiç. Sinemanın sonunu merakla bekliyoruz hep. Çocuk gibisiniz, yaşlı başlı adamlar, insana acımıyorsunuz diyeceğim. Acıyorsunuz da gözleriniz yaşarıyor her çeşit insan yoksulluğu karşısında. Yufka yürekli romantiklersiniz diyeceğim, kıyıcısınız bakarsan. Fatma teyzem ne diyordu bu işe? İçimize bir o beğenmedi bu işi, bir de Doktor Münir Bey. Hiç beğenmediydi, evet. Biraz düşündü. İnsanları sınamayı sevmezdi rahmetli. Kızardı Kamil Bey'e aklına geldikçe. Hiçbir çocuğu sınıfta bırakmamışımdır, yemin ettirdiği için. Hiç kimsenin ağzını aramamıştır ömründe. Yüreğindekini öğrenmek istememiştir. Bazı kurardı bu meseleyi. Kızın yaşını hesaplardı, Kamil Bey'in inadından ürkerdi. Bu işin Ayşe ile bir ilintisi yok gibime geliyor derdi. Haksızlığa uğramış babasını zenginlikle değişecek kadar bencilse kızı bırakacak kadına. Bir çeşit öç almadır bu. Fukara bir adam sandığı babasına sevindirmek için yoksulluğa katlanmayı göze alırsa bu da kadından öç almadır. Kamil Bey Ayşe'nin uğrayacağı şaşkınlığı hiç düşünmüyor derdi. Kızı baskına uğratacaksınız. En iyisi gidip önceden kulağını bükmeli. Arada zenginlik fakirlik farkı olmadığını söylemeli hiç değilse derdi. İnsanların ne garip tutkuları var. Bütün tutkular aslında güçsüzlüktür. Bir çocukluk arkadaşının başından geçmiş böyle bir iş. Kamil Bey duyunca dehşete kapılmış. Bence o dehşetin etkisidir bu. Düşün etkinin derinliğini. Güzel mi Ayşe sahi? Hiçbiriniz görmediniz mi büyüdükten sonra? Görmedik. Babasına çektiyse iyi yürekli olduğu için cana yakındır. Anasına çektiyse güzel olması lazım. Anası çok güzel kadındı. Kamil Bey çok üzüldü karısının gösterdiği gevşekliğe. Hiçbir kadınla ilgilenmedi o gün bugündür. Kadınları bırak, kadın konularıyla ilgilenmedi. Ayşe'den de hayal kırıklığına uğrarsa bilmem ki ne yapar. Ramiz Efendi'nin yüzündeki rahatlık geldiği çabuklukla kaybolmuş, gözlerine gene her zamanki tedirginlik dolmuştu. Kendisine acı vermek istiyormuş gibi rakıyı küçük yudumlarla dura dura içti. Cigarasını yakarken iki kibrit çöpü kırdı, dişlerinin arasında beddua etti. Yazıyorsun, okuyorum. Ne yazıyorsun? Gördüğünü yazıyorsun. Neyi görürüz, gördüğümüzü nasıl anlarız? Herif ne demiş? Aklınla bulamazsan gördüğünden de hiçbir şey anlamazsın demiş. Doğru söylemiş. Görünürdeki olaylar birbirini tutmaz, parça parça maskaralıklar. Bunları birbirine bağlamak için akıl ister. Yoğurup yeni anlamlar çıkaracaksın, öyle anlamlar ki geçmişlerin karanlıklarını aydınlatacak. Günün en dolaşık düğümlerini çözecek, geleceğe de yol gösterecek. Fatma Hanım haklıydı, bu mesele baba kız meselesi değil, bırakılmış erkekle bırakılmış kadın meselesi. Bir zaman sustu, çok karışık şeyler düşündüğü, çetrefil bir olayı hatırlamaya çalıştığı gözlerini kısmasından anlaşılıyordu. Nazmi Efendi geldi aklıma, şaşılacak şey, nereden geldi? Kim bu? Nazmi Cihangir, bir yedek subay arkadaş. Yedek subay okulunda beraber bulunduk, Sarıkamış'ta, Irak'ta beraberdik. Sağ mı? Hayır. Nereden geldi aklınıza? Bir kızı vardı onun da. Evet. Her fırsatta kızımdan konuşurdu, karısından konuşmak ayıp diye. Birinci Dünya Savaşı patladığı zaman 4 aylık evliymişler. 2 yıl sevişmişler uzaktan uzağa, elleri ellerine değmeden. Kız doğduğu zaman biz 3. ordudaydık. Ha bitti, ha bitiyor derken uzadıkça uzadı cenabet. Uzadı dediğimse adam gibi uzamıyor. 1 yıl bize 5 yıl gibi geliyor. Oturup hesaplıyoruz, topu topu 3 yıl. İstanbul'dan gelen haberler kötü. Irz namus ayak altında kaldı diyorlar. Bir asker tayınına bir kız oğlan kız diyorlar. Nazmi Cihangir dededen zengin ama olsun. Genç kadın, tecrübesiz, inadına da güzel. Bir gün benim rahatlığıma baktı da insanın oğlu olmalıymış Ramiz Efendi oğlu. Kız 10 para etmez dedim. Neden, ne farkı var dedim. Erkektir, anasına baskı olur dedi. Yüreğindeki vesveseyi bilirdim ve üzülürdüm. Halime şükredip utandığım da olurdu. Pes dedik, bozgun. Dönüyoruz, istasyonun birinde İngiliz subayları gördük. Sanki pes etmenin sonu bu değilmiş gibi neye uğradığımızı şaşırdık. Olmaz ya, bir yel esse de yeniden sıvansak, var mısın diye sordum. Düşündü, karşılığın arası uzayınca gene böyle 4 yıllığına, ha? Aylık hesabı değil dedim. Yok arkadaş dedi, ben sıramı savdım, Sarıkamış'ta donarak öldüm, Irak'ta yanarak, benden paso dedim. Ankara'ya gittiğim zaman tanıdıklardan kim var diye sordum. Senin Nazmi Cihangir hastanede yatıyor dediler. 2. İnönü'de yaralanmış. 24. tübende işe girişti. Ta 1. İnönü'den beri dediler. Bacağı tavana asılı. Sağ omuzu kat kat sargılar içinde. Hayrola, bu ne biçim paso demek böyle dedim. Ya sen nerede kaldın bunca zaman? Harp divanlarında maskaralık edecek sıramız mı bizim diye çıkıştı. Ne zaman geldiğimi sordu. 1 hafta oluyor dedim. Nereye verdiler dedi. Daha belli değil dedim. İyi öyleyse komutana haber gönderelim de seni bizim 15. tümene alsın dedi. Nerede 15. tümen dedim. Merkez ordusuna bağlı dedi. Duyduğuma göre merkez ordusu cephede değilmiş dedim. Meraklanma, tümen yakında cepheye çıkıyor dedi. Tümen komutanı kim dedim. Albay Şükrü Nail Bey dedi. Paso demiş de neden gelmiş, sordunuz mu? Sordum, elini salladı hiç anlamsız. Galiba karısını boşamak zorunda kalmıştı. Biz savaştayken dile düştüğü için. Kadehini aldı, acıyla gülümseyerek biraz içti. Ne diyordum? Evet, tümenle beraber cepheye çıktığım zaman daha belli belirsiz topallıyordu. İkimizi de 45. alayın 3. taburuna verdiler. Tümenlerin mevcudu 3000-3500'den artık değil. Bu mevcut İnönü savaşlarına bakarak çok dolgun sayılıyor. Bu hesapça alaylar 1000, taburlar 300-350 kişilik. Adam sayısı neyse ne ama silah, giyim, kuşam kötü, cephane kıt. Tümen Eskişehir'in sağ ilerisinde Sofça, Sabuneli, Pınar, İncesu üçgenine yerleştiği zaman düşman saldırısı bekleniyordu. Biz kendimizi biraz toparlayabilmek için zaman kazanmaya çalışıyorduk. Cephe komutanı düşmanı atlatacak hilelere başvuruyor, saldırı yığınağı yapıyormuş gibi gündüz birlikleri yürütüyor, gece bastırırken eski yerlerine getiriyordu. Şurada burada kalabalık ordugah ateşleri yakıyorduk. Düşman içine yolladığımıza casuslar saldırmak üzere olduğumuz haberini yayıyorlardı. Böylece düşmanı 10 Temmuz'a kadar oyalayabildik. 10 Temmuz 1921 sabahı Eskişehir-Kütahya savaşları başladı. Bizim 15. tümen hemen ilerleyip koca güney Ağızören çizgisini tutacaktı. 11 Temmuz akşamı Serveren'e vardık. 12 Temmuz'da istenen çizgiyi tuttuk. 14. tümen gerimizden gelip sağ yanımızdan bizi geçmiş. 13 Temmuz'da Tavşanlı'ya kadar çıkmıştı. Bizim 45. alay tümenin sağ kanadı, koca güney Arslanlı çevresindeydi. Saldırının 5. günü düşman 14. tümeni birden söküp bizim üstümüze attı. Eskişehir'e inmek için yüklendi. Akşama kadar direndik, gece bastırınca geri çekilme emri geldi. artçı savaşları vererek çekiliyorduk. Çok bunalırsak küçük karşı saldırılarla tehlikeli durumları önlemeye çalışıyorduk. Düşman hem silah cephane bakımından üstünde hem de sayı bakımından. 16-17 Temmuz gecesi Sobran Demirli çevresine çekilen 5. grup burada dayanmayı tasarlamıştı. 18. gün sabahtan akşama kadar vuruştuk. Tepeler elden ele geçiyor, kırılan hatlar karşı saldırılarla şöyle böyle düzeltiliyordu. Asıl tehlike cepheden yapılan saldırılardan değildi. Düşman ileri atıldı atılalı iki tümenlik bir kuvvetle bütün cephenin soldan ardına düşmeye çalışıyordu. Hemen meydana getirilen üç tümenlik bir atlı grubu çevrilme tehlikesinin önünü bir türlü alamamıştı. 19 Temmuz'da düşman bizi tutunduğumuz mevzilerden söktü. Bir haftadır yüzümüzü sabunla yıkamamış, üstümüzdekileri çıkarmamıştık. Bitliydik, leş gibi kokuyorduk. Düşmana güç yetirememek, vuruşarak da olsa geri çekilmek neye benzer bilir misin? Ellerini bağlamışlar da seni kırbaçlaya karbaçlaya yürütüyorlar. Düştüğün yerde tekmeliyorlar. Biz Dünya Savaşı'nda 4 yıl her cephede düşmanlardan daha güçsüz dövüşmeye alışmış olduğumuz halde kuduruyorduk. Arada bir karşı saldırıya da kalkmasak öfkemizden gebereceğiz. Eskişehir önünde 3. grupla birleştik. Kızıl İnler, Gökçekısık, Çilhane önünde bir daha direnmeyi denedik. Geldi çattı. Sağ kanadımızı ezip Eskişehir'e doğru sarktı. Eskişehir'i bıraktık. 21 Temmuz'da son bir saldırı yaparak bahtımızı denemeyi kararlaştırdık. Çekilme sırasında bizim 5. grup dağılmış, tümen 3. gruba katılmıştı. Karşı saldırıyı 4. grup yapacak, bizim grubun sol kanadı destekleyecekti. Cephe emri geç geldiği için sabah 9.30'da girişeceğimiz karşı saldırı 11'de ancak başlayabildi. Öyleyken 11 gündür bizi geri süren düşman gene de şaşırdı. Bir ara geri çekilecek gibi oldu ama 3.30'da ihtiyatlarını ileri sürerek durumu düzeltti. Bizim sol kanat ilerlemeye başladığı zaman karşı saldırının asıl yükünü taşıyan 4. grup geri çekiliyordu. O gece Porsuk suyunu doğuya geçtik. Demiryolu boyunca Sarıköy durağına çekildik. Sonra öğrendik ki biz karşı saldırıyla uğraşırken düşmanın bir tümeni Kırkız Dağı'nı dolaşarak arkamıza düşmek üzereymiş. 22 Temmuz'da düşman baskısı azalmayınca bütün gruplara düşmanla vuruşmayı kesip Sakarya'nın doğusuna geçmek emri verildi. Bilir misin ne demektir düşman önünde gerilemek? Kestiremezsin. İçinde bulunmadan kestirilemez bu rezillik. Bizim tümen Beylikköprü'den geçti Sakarya'yı. Beylikköprü'de hemen Şimendifer Köprüsü vardır, hem de taş köprü. 26 Temmuz gecesi suyun batısında bizden kimse kalmadı. İstihkamcılar köprüyü attılar. Murat Ramiz amcasıyla beraber köprüleri attılar diye tekrarladı içinden. Bu Eskişehir-Kütahya savaşlarını belki 20 kere dinlemiş, en ikonu ezberlemişti. Kadehini eline alırken şimdi karışıklığı anlatacak ama niçin diye düşünüyordu. Suyu karma karışık geçtik gece yarısı. Artçı savaşları veren birliklerimizi düşman hafif toplarla dövmeye başlamıştı. Top sesleri gittikçe yaklaşıyor, telaşımız artıyordu. Köprüden geçmekte olanlar sanki inatlarına yavaş yavaş yürüyorlar, köprüye girecek olanlar sanki bizi hiç düşünmediklerinden yürüyüş kollarını acele düzenlemiyorlardı. Köprüden geçerken düşman topları büsbütün yanaşmış bizi dövmeye hazırlanıyor gibiydi. Çabaladığımız halde bu cenabet köprü bitmek bilmiyordu. Suyu geçtik, ayağımız toprağa bastı. Bütün bölük adına Karagöz Selami "Oh be!" diye bağırdı. "Ne bitmez suymuş bu Sakarya!" Oysa ertesi sabah İncecilere doğru bir tepeyi aşarken baktım, koca Sakarya bana suyu çekilmiş gibi göründü. Eyvah, Yunan bunu yürüyerek geçer dedim içimden. Bereket versin, mübarek Sakarya düşmana da gece bize göründüğü gibi görünmüş. Bundan başka 15 gündür düşe kalka gerilerken meğerse biz de domuzu epeyce hırpalamışız. Murat, düşman düşmanın durumunu bilmez derler ya, doğrudur diye gülümsedi. Düşman düşmanın durumunu bilmez derler ya, doğrudur. Bakarsan hiçbir yerde paniklemedik ama karışıklığı da pek önleyemedik. Birlikler birbirine geçmiş. Atı vurulan atlılar yaya askere karışmış, eline sahipsiz at geçiren yayalar atlıya. Karışıklığın bundan beteri olmaz diyorduk ama gerçek karışıklık daha gerideymiş. 20-25 gün solukladık karşılıklı. Güçten düşmüş pelvanlar gibi ufaktan elleştiklerdi benim bölükteki pamak çavuş. Sonraları Sakarya boyunda bekleyişimizi anlatırken. 23 Ağustos 1921'de Sakarya savaşları başladı. Yunan'ın önünde tutunamamak tümen erinden başkomutana kadar hepimize çok ağır gelmiş olmalı ki bu kez gerilemeyi haritadan sildik. Yandan çevirme oyununa karşı da atlı birlikler hazırlanmıştı. Boğuşmaya başladık kıyasıya. Birlikler asıl bu kez birbirine girdi. Başkomutanın sonraki sözünü bilirsin. Savunma çizgisi yok, savunma yüzü var. Hiçbir birlik iki yanına bakmayacak, dövüşecek aralıksız. Geri atılan atılsın, yol veren versin, sen döne döne vuruşacaksın. Teslim olmak, esir gitmek yok. Pazarlık ölene kadar. Gazi büyük nutkunda 22 gün 22 gece der. Bu 22 gün 22 gece 22 haftadan daha uzun sürdü bana sorarsan. Yönümünü kaybettik. Sakarya nerede kaldı? Ankara ne yanda bilmiyoruz. Geriliyor muyuz onun da farkında değiliz. Bir ara Çal Dağı'nı düşmana kaptırdık. Dere içlerinde direniyoruz. Doruklardan devrildik mi karşı saldırıya geçiriyoruz. Söktüremezsek bir başka dere içinde kayalara, toprağa, ağaç kütüklerine yapışıyoruz. Bir ara kendimizi ordu ihtiyatında bulduk. Adamlıktan çıkmışız. 8 Eylül gün batarken tümen komutanı subayları topladı. Sonuna geldik arkadaşlar dedi. Ordu emri aldım. Düşmanın parmağını oynatacak gücü kalmamıştır. Soluğu kesilmiştir. Şu dakikadan sonra mürettep kol ordu emrindeyiz. Yarın Karapınar'ı tutacağız dedi. Tuttuk. Akşama kadar vuruştuk. Tepeyi biz aldık, gavur aldı. Biz aldık, gavur aldı. Sonunda gün batarken baktık ki tepe bizde kalmış. 13 Eylül bizim tümen sağ sol kanadıyla incecilere saldırdı. Ancak gece yarısına doğru düşmanı söküp ovaya dökebildik. Gün ışıdı, bizim tabur çıplak bir tepenin dibinde toplandı. Çevremizde hiç silah sesi yok, toplar uzaklarda gürlüyor. Nazmi Cihangir takımı ardını alıp tepeyi sardı. Ben 37 kişiyle sol gerisinde tırmanıyorum. Tepeyi yarılamıştık ki doruktan ateş yedik. Nazmi hemen erleri avcıya açtı. Sıçrayarak doruğa yaklaşıyor, biz ateş yemediğimizden iki büklüm çıkıyoruz. Süngü tak diye bağırdı Nazmi parabellum tabancası elinde. En ilerideki erin 3 adım önündeydi. 10 Temmuz'dan bu yana alay komutanlarını saldırıya kaldırdıkları erleri önünde görmeye alışmamıştık. Buna hiç şaşmadım. Dünden beri dişi ağrıyordu. Öfkelenmiştir iyice dedim kendi kendime. Aramızda 70-80 metre var yoktu. Ben çömelerek gittiğim için Nazmi Cihangir'i birden dorukta gördüm. Doruğun tam göğü kesen çizgisinde durdu. Kollarını açarak bağırdı. Önce vuruldu sandım. Hep öyle kolları yukarıda iki yana açık döndü. Gırtlağını paralayarak anlaşılmaz bir şeyler bağırıyordu. Sağ diye bir şey, kar diye. Erleri de şaşırmışlardı. Kimi yattığı yerden bakıyordu, kimi iki büklüm durduğu yerden. Bir yandan nedense işler bitmiş gibi tabancasını kılıfına koymaya çalışıyor, bir yandan da elini havada gelin koşun anlamına sallıyordu. Şimdi ne zaman telaşlı bir trafik memurunu geç işareti verirken görsem Nazmi'yi hatırlarım, yüreğim parçalanır. Birden sol elini göğsüne götürdü. Önce dizleri üstüne çöktü. Sonra yüzü koyun yere kapandı. Ana avrat söverek koştum. Yanına yetiştiğim zaman erlerden birinin kucağında yatıyordu. Başını dizime aldım. Tabancasının ancak yarısını kılıfına sokabilmişti. Ağzından kan sızıyordu. Vuruldun mu neremden diye sordum aptal gibi. Yok dedi iki defa. Baş parmağıyla ardını gösterdi. Yaran arkanda mı dedim gülümsedi. Parmaklarını geçirmek istiyor gibi göğsünü tırmaladı. Dişlerini gıcırdattı. Biraz su lütfen dedi. Baksana şuraya. Dikkat başını kolla da öyle bak. Sakarya şuracıkta. Gelmişiz yanına kadar. Şurada. Kan geliyor ağzımdan değil mi? Saklama tadını duyuyorum diye mırıldandı. Başı yana düştü. Gömerken parmaklarını zor açtık parabellumunu alabilmek için. Parmağını iki kere şakağına vurdu. Düşünürdüm de bir türlü bulamazdım. Neden savaş bitmediği halde silahını kılıfına koymak istediydi acaba? Bu kadar pişkin bir savaşçı olduğu halde neden sırtını ateş boyunda düşmana döndü? Asıl tehlike arkadaymış gibi. Neden kızını karısını anmadan gitti? Çok sonra bizim doktor Münir Bey açıkladı kendisine göre. Düşman salt önde mi? Arkadaki domuzları ne yapalım? Kendi rezillerimizi dedi bir gün homurdanarak. Demin sen bakkala gidince hatırladım apansız. Neden mi? Şundan. Yolunu kesti Tango Ömer. İki kere göğsümden itti. Yumruğunu bile kaldırdı vuracak gibi. Elini kadehinin üstüne kapattı. Biliyorum vuramazdı ama kaldırdı ya vurmak için. Sen ona bak. Bölüm 2. Öğretmen Ramiz Efendi'nin oğlu Kadir tarağı musluğun altından geçirerek saçlarını taradı. Parmağını ıslatıp önce kaşlarını sonra ince bıyıklarını sıvazladı. Ayak yolunun rutubetten yer yer bozulmuş aynasına yüzünü yaklaştırarak gözlerini kısıp açtı. Evet çakırımsı bir şey varmış sahi diye güldü. Gülüşünü öyle tuttu. Gözlerinin çakırımsı olması esmer yüzüne yaraşıyordu. Gülmesinin mi yoksa ciddi durmasının mı daha yakıştığını aralayarak biraz kasıntılı durdu. İkisi de iyi gidiyordu. Evet, ikisi de kötü değil, el verir. Boyu 1.80'e yakındı. Kundura topuklarımıza fazladan lastik çaktırırsak tam 1.80 diye yalandı. Omuzları geniş, beli ince, kalçaları dardı. Ayaklarının büyüklüğünden sıkılıyordu. Taraktaki saçları sıyırdı, biraz daha tarandı. 10 dakikadan beri bu üçüncü taranışıydı. Merdivene kulak verdi. Geliyor galiba diye telaşlanıp hemen çıktı. Kapıyı gürültüsüz çekti. Trabzan'a yaklaşıp aşağıya baktı. Eski taş basamaklar bir kuyuya iniyormuş gibi birinci katın sahanlığından sonra karanlığa gömülüyordu. Gelen giden yok. Kara cam üstüne yaldızla yazılmış Mahmut Celalettin avukat tabelalı kapıdan girdi. Burası tek pencereli bir odaydı. Köşede bir küçük masa, karşısında yayları yer yer çökmüş bir Maroken kanape, iki koltuk, 4-5 eski sandalye vardı. Kadir masaya oturdu, daktiloyu iki yanından tutup baş parmaklarıyla her zamanki yerine getirdi. Hokkanın kapağını açıp kapadı. Yazı kalemlerini düzeltti, telefonu önüne çekip sürdü. Saçlarını önden arkaya doğru sıvazladı. Tuh Allah kahretsin, hiç rahat durmaz mı senin elin ayağın diye kendisini azarladı. Merdivene kulak verdi, kalkmak istediğini meydana vuran bir hareketle ellerini masaya koydu. Saçlarının bozulup bozulmadığına bakmak için aynaya gitmemezlik edemeyeceğini, boşuna direndiğini biliyordu. Direnmesinin sebebi Şükran Hanım'a ayak yolundan çıkarken görünmek istememesiydi. Ortaokuldan beri ayak yolundan çıkarken görünmenin kötü etki yapacağına, insanın değerini küçülttüğüne inanmıştı. Koridora çıktı, merdiveni dinledi, aynaya koşup saçlarına baktı. Hiç bozulmadığı halde bir kere daha taradı, kravatını düzeltti, lacivert ceketinin omuzunu fiskeledi. Bu sefer masaya oturmadı, ellerini cebine koyarak pencerenin önünde durdu. Uzanıp karşıya dokunulacak kadar dardı sokak. Bulutlar iyice alçalmış, ikindi loşluğunu akşam alacasına çevirmişti. Böyle havalarda kadınların canı sıkılırmış, can sıkıntısı da razı olmalarını kolaylaştırırmış. Üşümüş gibi soluklanarak güldü. İçi içine sığmıyordu. Cigara yakmadan önce bir an durakladı. Böyle olgun kadınlar erkekle cigara kokusunu severlermiş diye düşünerek sırıttı. Şükran Hanım tam 29 yaşındaydı. Bunu noterde nüfus kağıdının suretini çıkarırken öğrenmişti. Aşağı yukarı 7 yaş. Halt ettin 6 yaş. Kendisinden büyük, etli, canlı, güleç, sarı saçlı, mavi gözlü, kaç yıldır dul. Kocası çok zenginmiş. Buna apartmanlar kalmış, hanlar, hamamlar. Canı sıkıldıkça alıp başını Avrupa'ya gidiyor. Birkaç dil bilirmiş. Elimde her zaman Fransızca roman bulundurur. İlk defa Celadettin Bey'in hanımı olan ablasıyla beraber gelmiş. Anlayıp anlamayacağını umursamadan ablasına Fransızca enik onu yakışıklı bu oğlan demişti. Bize kalsa anlayacağımız yoktu ya bereket versin aklımızda tuttuk da Andoniadis'ten sorduk. Andoniadis bitişikteki İngiliz tüccarın katibiydi. Uçarı zampara olduğuyla övünüyor. Biz bu işin pratisyeni değiliz, diplomalı bilginiz diye kasılıyordu. Kadın işlerinde özel fikirleri vardı. İlk görüşünüzde seni seviyorum derseniz akıllı kadın mantığa vurmaz razı olur. Alık kadın gerçek sanıp naza çeker. Olmaz der. Kadının olmaz demesi teklifin sırasız yapılmasındandır diyordu. Yoksa olmaz diyen kadın yokmuş dünyada. Şükran hanımefendiden bir şeyler ummayı Andoniadis aklına sokmuştu. Şerefim üstüne söylüyorum ki dünyanın en kolay kadını dene de bak diye yeminler ediyordu. Daha başka şeyler, uygunsuz, inanılmaz şeyler de söylemişti. Celadettin Bey bu sabah bunca zamandır söktürmeye çalıştığı güven akçasını nihayet almak için Ankara'ya gitmişti. Şükran Hanım'a demeyecek telefonda neredeyse gelecek buyurun efendim diyebilmesi asıl bu Andoniadis'in sürekli kışkırtmalarındandı. Herif ayrıca alay ediyor. Siz Türkler haremlik selamlık yaşadığınızda zamparalıkla karılardan yılarsınız. Bereket Gazi Paşa kadınlara hürriyet verdi de az biraz adama alışır oldunuz 5-6 yıldır diye takılıyordu. Cigarasını tavlaya bastırdı. Boyalı potinlerini eski bir alışkanlıkla pantolon paçalarının arkasına sürerek parlattı. Ne yaptığını fark edince eğilip süpürdü. Tabladaki tek izmariti kağıt sepetine silkeledi. Yağmur tek tük atıştırmaya başlamıştı. Ya uzaktaysa, yağmur diye gelmezse. Kaşlarını çattı, alt dudağını dişlemeye başladı. Heyecanı kadın açlığından değil, bu çeşit kadınlara saygı duymasından geliyordu. Önce patronun baldızı olduğu için saygı duyuyordu Şükran Hanım'a. Sonra kendisinden tecrübeli olduğu için. Galiba hepsinin üstünde çok zengin bir kadın olduğu için. Kısık kısık öksürdü. Ceketinin önünü ilikleyip çözdü.